İnsan ve Davranışı, Doğan Cüceloğlu, 11. Kaset B Yüzü, sayfa 232. Bu iki faktörü de kapsayan kurama, iç-çek kuramı adı verilir ve bugün psikolojide sık sık kullanılan bir yaklaşımdır. Uyarıcılar belirli bir gereksinime karşılıyorsa, özendiricilikleri artar. Örneğin hiç aç olmayan birine döner, kebap özendirici bir uyarıcı değildir. Ancak birey acıktıkça döner kebabın özendiriciliği artar. Buna açlık duygusunun, burada açlık duygusunun olarak ifade edebileceğimiz dürtü haliyle yiyecek uyarıcısının özendiricilik derecesi arasında belirli bir etkileşim söz konusudur. Yan başlık, optimal düzeyde uyarılma kuramı. Bir diskotekte müzik çalarken arkadaşınızla konuşmaya kalkıştığınızda birbirinizi anlamakta büyük zorluk çekersiniz. Ne var ki aşırı şiddetteki bu müziği dinlemek için beraberce diskoya giden çok sayıda kişi vardır. Bu davranışı dürtü hali yaklaşımını açıklayamayız. Çünkü kendini şiddetli müziğe maruz bırakma diye bir gereksinme yoktur. Özendirici uyarıcı yaklaşımı ise yüksek sesle çalınan müziğin neden bazen istenip bazen istenmediğini açıklayamaz. Hayvanlar üzerinde yapılan gözlemler belirli bir uyarılma derecesine erişmek için hayvanın bazı davranışlara giriştiğini göstermiştir. Mesela bir maymun kapıyı açıp bir odaya bakabilmek için oldukça zor bir kapı açma mekanizmasını seve seve öğrenmiştir. Fareler üzerinde yapılan başka bir deneyde karanlıkta bırakıldığında fare ışığı nasıl yakacağını öğrenmiş ve başka bir durumda ise aynı fare ışıklı odadayken ışığı nasıl söndürebileceğini öğrenmiştir. Bu gözlemler hayvanların seviyelerinde değişiklik istediklerini gösterir. Aynı istek insanlar için de geçerlidir. Etrafımızda fazla gürültü olduğu zaman sakin bir yere çekilmek isteriz. Etraf sakin olduğu zaman gürültülü toplantılara ya da diskoya gitmek hoşumuza gider. Bu gözlemleri dayanarak psikologlar optimal yorulma düzeyi kavramını ileri sürmüşlerdir. Bu kavram organizmanın belirli bir yorulma düzeyine kalmak istediğini varsayar. Bu yorulma düzeyine optimal yorulma düzeyi adı verilir. Bu uyarılma düzeyinin altına düştüğünde organizma çevresinde daha çok uyarılma arar. Organizma optimal uyarılma düzeyinin üstüne bir uyarılma halindeyse daha sakin bir çevre arar ve homeostatis kavramında olduğu gibi belirli bir uyarılma düzeyini devam ettirmeye çalışır. Homeostatis kelimesinin üstünde bir dipnot işareti var. Şimdi bu dipnotu okumak istiyorum. Dipnot: canlıların vücutlarındaki bazı elemanlar arasındaki dengeyi sabit tutma eğilimi. Bakınız sayfa 238. Ana metinden devam ediyoruz. Yan başlık, İçgüdü kuramı. Hayvanlar bazen belirli durumlarda ve belirli uyarıcılar karşısında türlerine özgü son derece yapılaşmış davranışlar gösterirler. Bu tür davranışlara içgüdüsel davranış adı verilir. Sayfa 233. İçgüdüsel davranışlar doğuştan vardır, öğrenilmemişlerdir ve önceden saptanmış bir yapı içerisinde kendilerini gösterirler. Doğuştan gelen yapılaşmış davranışlar belirli uyarıcıların ortamında ortaya çıkarlar. Örneğin bir erkek aslan kendi bölgesinin sınırları içine giren diğer bir erkek aslanı hemen tanır ve saldırır. Aynı davranış erkek kuşlarda da gözlenir. Kanadının yapısı ve tüylerinin renginden diğer erkek kuş tanıyınca ona saldırır. Bu davranış bireysel farklar göstermez. O türün bütün bireylerinde aynı uyarıcı ortamda aynı biçimde ortaya çıkar. İçgüdüsel davranışlar belirli bir biyolojik gereksinmenin sonucu olarak ortaya çıkmazlar. Kendi bölgesini koruma, analık, yuva kurma, ceviz ve fındığı toprağa gömme davranışları değişik türlerde gözlenen bazı içgüdüsel davranışlara örnek oluşturur. Hayvanlarla ilgili olarak içgüdüsel davranışlardan söz edildiğinde itiraz eden pek çıkmaz. Ne var ki insanların bazı davranışlarının temelinde içgüdülerin yattığını ortaya attığınız zaman itiraz eden çok olur. Bavli gibi bazı psikologlar saldırganlık, kıskançlık, böceği koruma gibi davranışların insanlarda içgüdüsel olduğunu iddia etmişlerdir. Bubble isminin lafını vermek istiyorum. B-O-W-L-B-Y. Devam ediyoruz. Fakat bazı psikologlar bu görüşe itiraz eder, insan davranışının tümünün temelinde yalnız öğrenmenin yattığını savunurlar. Konrad Lorenz, Carl von Frisch ve Nicholas Tinbergen gibi Avrupalı etologlar, parantez içinde, hayvan davranışlarını hayvanın doğal tercih çevresi içinde inceleyen bilim adamları, parantezi kapatıyoruz. Bu konuda Nobel armağanı kazanan araştırmalar yapmışlardır. Bu isimlerin harflerini vermek istiyorum. Konrad, K-O-N-R-A-D, Lorenz, L-O-R-E-N-Z, Karl, K-A-R-L, von, V-O-N, Frisch, F-R-I-S-C-H, Nicholas, N-I-K-O-L-A-S, Tinbergen, T-I-N-B-E-R-G-E-N. Devam ediyoruz. Bu bilim adamları hayvanlar için geçerli kavramların çoğunun insanlar için de geçerli olduğunu savunurlar. Sayfa 234. Bu konuda bilim adamları arasında herhangi bir anlaşmaya varılmış değildir. Konu bilimsel aydınlığa tam kavuşmamış olduğundan psikologlar arasındaki tartışma devam etmektedir. Yan başlık. Basımlama. Etologların gözlemiş olduğu bir olay önem kazanmış ve psikoloji alanında sık sık kullanılan bir kavrama yol açmıştır. Basımlama, parantez içinde imprinting, harfleri I-M-P-R-I-N-T-I-N-G, parantezi kapatıyoruz. Basımlama, bazı kuşların yumurtadan ilk çıktığı anda çevresinde hareket eden ilk nesneye bağlanıp sürekli o nesneyi izlemelerine verilen isimdir. Konrad Lorenz ilk gözlemini kaz civcivleri üzerine yapmıştır. Civciv yumurtalar ilk çıktığında Lorenz yürümüş ve civciv onu izlemiştir. Daha sonra civcivin annesi onun yanına geldiği halde civciv Lorenz'i izlemeyi bırakmamıştır. Lorenz'in gözleminden sonra çok sayıda araştırmacı değişik kuşlar üzerinde yüzlerce araştırma yapmış ve civcivleri hareket eden renkli kutudan kedi köpeğe varıncaya kadar değişik hayvanlara basınlamışlardır. Akla gelen sorulardan biri şudur. Acaba civciv belirli dönem ancak belirli dönemlerde içinde mi basınlamaya uygundur, yoksa her zaman basınlama olabilir mi? Bu tür soruları cevaplamak için kaz civcivleri üzerinde deneysel olarak çalışan psikolog Hess şu önemli deneysel bulgulara ulaşmıştır. Hess isminin harfini vermek istiyorum. H-E-S-S. Devam ediyoruz. 1. Civciv doğumdan sonra 13 ile 16 saat arasındaki 3 saatlik zaman süresi içinde hareket eden hiçbir şeye maruz bırak, bir nesneye maruz bırakılırsa basınlama en iyi şekilde gerçekleşir. Bu devre geçtikten sonra basınlama geçen zamanla oranlı olarak zorlaşır. Psikologlar bu devreye kritik dönem adını verirler. 2. Civcivin hareket eden bir objeyi izlediği zamanla basınlamanın kuvveti arasında doğrudan bir ilişki vardır. Civciv hareket eden nesneyi uzun bir süre izlemişse basınlama kuvvetli, kısa bir süre izlemişse basınlama zayıf olur. Bazı psikologlar kritik dönemin bu kadar dar bir zaman süresi içinde olmadığını, daha geniş bir dönemi kapsadığını savunur. Diğer bazı psikologlar insan yavrularının da basınlama davranışını gösterdiğini savunmuş ve örnek olarak bebeğin anneye davranışını göstermişlerdir. Gelişim psikologları kritik dönem kavramının insanlar için geçerli olup olmadığı konusunda kesin bir fikir beraberliğine henüz sahip değillerdir. Sayfa 235. Yan başlık. Bilinç dışı güdülenme kaynağı. Şimdiye kadar tartıştığımız güdüler ya belirgin biyolojik temeli olan veya biyolojik temeli pek bilinmeyen biraz kalkıp gezinme veya diskoya gitme gibi bizi hangi yöne ittiğini bilebildiğimiz türden güdülerdi. Bu bölümün başında verdiğimiz örnekte ders çalışırken acıkmamız, canınızın işkembe çorbası istediğini fark etmeniz ve yalnız başına gitmek yerine arkadaşınız seninle gitmeyi tercih etmeniz sebebini bilerek yaptığınız davranışlardı. Acaba yaptığımız bazı davranışların altında yatan nedenlerin farkında olamayabilir miyiz? Bir başka deyişle davranışın güdüsü bilincimizin dışında yatabilir mi? Bazı psikologlar bu iki soruya da evet cevabı vererek bilinç dışı güdülerin varlığını kabul ederler. Bu psikologları iki grupta ele almak gerekir. 1. İlk gruptakiler bilinç dışı güdülerin kuvvetli olduğunu ve davranışı büyük ölçüde biçimlendirdiğini savunurlar. 2. Diğerleri bilinç dışı güdülerin ancak sınırlı derecelerde davranışımızı etkilediğini kabul ederler. Birinci gruptaki psikologlar Freud'un görüşünden etkilenirler ve toplumca kabul edilmeyen saldırganlık ve cinsiyet eğilimlerinin bilinç dışına itildiğini, ne var ki kuvvetli eğilimlerin bilinç dışından sürekli olarak davranışımızı etkilediğini kabul ederler. Örnek olarak da birçok klinik gözlemler verirler. Devamlı evi temizleyerek annesinin dizinin dibinde zamanını geçiren genç kadın, temizlemeye bu kadar zaman ayırmasının sebebini bilemez. Ne var ki Freudçu yaklaşımı izleyen psikoterapistlere göre temizleme davranışı sosyal yaşamı kısıtlayarak rahatsız olduğu erkeklerle tanışma ortamından kaçmak için bir bahane oluşturmasından başka bir şey değildir. İkinci gruptaki psikologlar bilincin çok sayıda derecelemeleri olduğunu, bazı güdülerimizin tam anlamıyla açık seçik bazılarının daha az farkında olduğumuzu ve bazı düşünce ve arzularımızın da hiç farkında olmadığımızı kabul ederler. Ne var ki bu bilincinde olma ölçeği içinde davranışımızı belirleyen güdülerin az bir kısmının bilinç dışında bulunabileceğini düşünürler. Bilinçli güdüler belirli bir davranışı açıklayamazsa ancak son çare olarak bilinç dışı güdülere başvurmamız gerektiğini savunurlar. Davranışçı psikologlar ise bilinçli veya bilinç dışı güdüleri ölçmek ve böylece bilimsel bir araştırma ortamına sokmak olanağının olmadığını savunurlar. Onlara göre böyle güdü ve arzuları temel alarak insan davranışını açıklamaya çabalayan yaklaşımların bilimsel bir temeli yoktur. Bu görüşler bilimsel psikolojik tartışma içinde ele alınmamalıdır. 13. bölümde klinik psikoloji yaklaşımlarını incelerken bu konuları daha geniş olarak tartışacağımız için burada ayrıntıya girmeyeceğiz. Yan başlık. Maslow'un gereksinme derecelemesi. Harflerini veriyorum. MASLOW. Abraham Maslow, 1971, insan güdüleriyle ilgilenen ünlü psikologlardan biridir. Maslow, insan güdülerinin hayvan güdülerinden bazı yönlerden farklı olduğunu savunmuş ve insan güdülerini bir piramit gibi birbiri üstüne merdiven basılma şeklinde çıkan mertebeli bir düzen içinde düşünmüştür. Sayfa 236. Bu güdü piramitinin temelinde biyolojik güdüler, üst katında ise psikolojik güdüler yer alır. Maslow'a göre temeldeki bir güdünün gereksinimleri karşılanmadan birey üst düzeydeki güdülerden etkilenmez. Alt düzeydeki güdüler doyuma ulaşınca birey üst düzeydeki güdülere hazır hale gelir. Burada bu piramitin resmi verilmiş. Üst üste kutular var, dereceler var. Ben sadece alttan yukarı doğru bunları okumak istiyorum. En altta açlık, susuzluk ve cinsiyetin fizyolojik doyumu. Bir üstünde emniyet, güven, düzen ve değişmezlik. Onun üstünde ait olma ve sevgi. Onun üstünde değer, başarı, kendine saygı. Onun da üstünde kendini gerçekleştirme. Metinden devam ediyoruz. Bir gemi kazası sonunda kendinizi bir adada buluyorsunuz. Açsınız, susuzsunuz, elbiseleriniz yırtılmış ve hava soğuk. Bu durumda elime kağıt kalem alıp şu adaya gelişimin ve ilk günlerimin romanını yazayım diye düşünmez. Büyük bir ihtimalle açlıkla, susuzlukla, soğuktan korunmayla ilgili temel gereksinimlerinizi karşılamaya çalışırsınız. Bu gereksinimlerinizi karşıladıktan sonra kendinize bir kulübe yapıp adada olması muhtemel yırtıcı hayvanlardan kendinizi korumaya kalkışabilirsiniz. Daha sonra acaba etrafta başka kimse var mı diye düşünmeye başlar ve diğer insanlarla ilişki kurmanın yollarını aramaya koyulursunuz. Ancak diğer insanlarla ilişki kurduktan ve toplumun bir parçası olduktan sonra bu toplumun en gözde birilerinden biri olmayı amaçlar ve yaşamınızın deneyimlerini, yaşantılarını gerçekleştirmeye yönelirsiniz. Piramidin en üst tepesinde yer alan kendini gerçekleştirme aşamasına herkes ulaşamayabilir. Fakat büyük ressamlar, sanatkarlar, yazarlar, şairler, filozoflar ve mistikler bu aşamaya gelerek yaşamlarının en önemli deneyimlerini gerçekleştirmiş kimseler arasında girerler. Kendini gerçekleştirmiş kimseler her zaman şöhretli ve tanınmış kimseler olmak zorunda değildir. Yaşamını son derece anlamlı gören ve yaşamın her dakikasını doğarcasına yaşayabilen herkes ister tanınmış, ister tanınmamış olsun bu aşamayı gerçekleştirmiş olarak algılanır. Sayfa 237. Bu kişiler hayatın tadını alarak yaşarlar. Yaratıcıdırlar. Yaşama gülümseyerek bakarlar. Bu kişiler kendilerini özlü hissederler. Yaşamın karmaşıklığına büyük bir saygı duyarlar ve olayları yargılamadan olduğu gibi kabul etmeyi başarabilirler. Kendini gerçekleştirmiş kişiler olmadığımız halde kısa süren doruk yaşantılarımız olmuştur. Bize verilen bir görevi tam anlamıyla yaptığımız, bir başkasına onun zor bir durumunda hiçbir karşılık beklemeden elimizden geldiğince yardım ettiğimiz, hiç karşılık beklemeden veya kıskanmadan bir başkasını sevebildiğimiz zaman bu cins doruk yaşantıları kısa bir süre içinde olsa yaşarız. Doruk yaşantılar sürekli olmasa bile herkesin yaşayabileceği türdendir. Konuyu tamamlamadan önce Maslow'un piramidi ile ilgili şu noktaları açıklığa kavuşturmamız gerekir. 1. Üst düzeydeki bir güdüye gidebilmek için alt düzeydeki bütün güdülerin duyuma ulaşması gerekliliği yoktur. Belirli bir derecede doyumluluk sizi öbür düzeye hazır hale getirebilir. 2. Bireyden bireye düzeyler arasında farklılık olabilir. Bazı kimseler için sosyal ilişkiler kurarak insanlarla yakınlaşma güdüsü emniyet ve korunma düzeyinden daha önce gelebilir. Fakat bir başkası için bu doğru olmayabilir. 3. İnsanların içinde büyüdüğü aile ortamı ve kültürün değerleri hangi düzeydeki güdülerin daha belirgin ve baskın bir rol oynayacağını saptar. Çevresinde ve içinde yetiştiği sosyo-kültürel ortamda paradan başka bir şey konuşulmayan bir kişinin manevi değerlerin ağır bastığı kendini gerçekleştirme aşamasına geçmesi zor olur. Öbür yandan Yunus Emre'nin mistik görüşü içinde yetişmiş ve bir ben vardır bende benden içeri anlayışı çerçevesinde yaşamının anlamını arayan bir kimse için maddi kazanç ve başarılar pek önemli bir rol oynamaz. Onun aradığı mutluluk Mevlana'nın ve Yunus Emre'nin aradığı türdendir. İki farklı ortamda yetişen bireylerin güdü piramitleri birbirinden farklı gelişimler gösterir. Sayfa 238. Buraya kadar genel anlamda güdüleri ve güdülenmiş davranışı açıklamaya çabası gösteren dürtü, özendirici, uyarıcı, optimal uyarılma düzeyi, iç güdü, bilinç dışı güdülenme ve güdüler piramidi gibi güdü kuramlarını gözden geçirdik. Şimdi 3 temel gruptaki güdüleri inceleyeceğiz. Bunlar birincisi açlık, susuzluk ve cinsiyet gibi biyolojik güdüler. 2. Duyumsal uyarım için güdülenme ve 3. Karmaşık insan gereksinimleridir. Şimdi biyolojik güdülerden açlığı inceleyelim. Alt ana başlık 3. Açlık. Açlık hepimizin bildiği, her gün yaşadığımız en belli başlı güdülerimizden birini oluşturur. Niçin acıkırız? Acıktığımızı nasıl anlarız? Doyduğumuzu nasıl anlarız? Gibi sorular araştırmalara konu olmuştur. Açlıkla ilgili bildiklerimizi uygun alt başlıklar altında aşağıda vereceğiz. Konuyu incelemeye homeostatis kuramı ile başlayalım. Yan başlık. Homeostatis kuramı. Yaşamın sürdürülebilmesi belirli maddelerin sürekli alınmasına bağlıdır. Su, gıda, hava, belirli bir derecede ısı gibi gerekli koşullar sağlanamazsa ölürüz. Koşullardan birinin eksik olduğu ya da bu koşullar arasında bir denge olup olmadığı nasıl anlaşılır? Sorunun cevabı homeostatis kavramında yatar. Bir binanın iç ısısını sürekli dengede tutan termostat gibi homeostatis de yaşamamız için gerekli koşulları gerekli denge düzeninde tutar. Örneğin belirli türden maddeler kanında eksilip denge bozulursa, homeostatis düzeni acıktığımızı veya susadığımızı kandaki eksilen maddeler aracılığıyla bize bildirir. Yukarıda söylendiği gibi homeostatis bir binanın iç ısısını düzenleyen termostat aletine benzer. Isı düşünce termostat otomatik olarak kaloriferi yakar ve ısı yükseldiği zaman söndürür. Gerekli miktarda yiyecek alındığı zaman homeostatis doyulduğunu bildirir ve daha fazla yenmez. Homeostatis insan ve hayvanlarda aynı şekilde işler. Daha ileride de görüleceği gibi doğuşta tıpkı diğer canlılarda olduğu gibi bu düzen insanlarda işler halledir. Ne var ki kötü yeme ve içme alışkanlıkları, olumsuz öğrenmeler homeostatisi bozarak işlemez hale getirir. Şimdi açlık güdüsüyle ilgili olarak homeostatis düzeninin nasıl işlediğini görelim. Yan başlık. Aç olduğumuzu bize bildiren ipuçları. Açlıkla ilgili bir homeostatis düzenini incelediğimizde karşımıza iki soru çıkar. 1. Açlık sonucu bedende oluşan kimyasal değişmeler hangi organlar veya süreçler aracılığıyla beyne ulaşır? 2. Beynin hangi bölgesi gelen açlık mesajını alır ve bu mesaja nasıl tepkide bulunur? Önce beden içinde oluşan ve açlık duygusunu beyni bildiren ipuçlarından söz edelim. Yan başlık. Kandaki şeker düzeyi ve kısa süreli denetim. Yıllardır kan şekeri düzeyi ile açlık güdüsü arasında bir ilişki olduğu bilinir. Bir kimseye insülin verildiğinde insülin kandaki şekeri yok eder ve açlık duygusunu yol açar. Öte yandan açlık hisseden bir kimsenin kanına doğrudan glikoz, parantez içinde kana doğrudan verilebilen şeker türü, parantezi kapatıyoruz, verildiğinde açlık duygusu ortadan kalkar. Sayfa 239. Kan bedenin diğer yerlerine gittiği gibi beyne de gider. Bu nedenle beyin kandaki şeker miktarını sürekli bilir ve şeker miktarı belirli bir düzeyin altına düşünce beyin açlık güdüsünü oluşturur. Bu yaklaşımı basit bulan ve kabul etmeyen çok sayıda araştırmacı vardır. Onlara göre açlık duygusuyla kandaki şeker miktarı arasındaki ilişki göründüğünden daha karmaşıktır. Elinizdeki giriş düzeyinde bir psikolojik tabu olduğu için bununla tartışmanın ayrıntılarına girmeyeceğiz. Bir diğer alt yan başlık, yağ düzeyi ve uzun süreli denetim. Hayvanların çoğu ağırlıklarını uzun zaman süreleri içinde büyük bir kesimle denetleyebilir. Bir mevsimden bir mevsime ya da bir yaş döneminden diğer bir yaş dönemine göre hayvanlar büyük bir ağırlık değişimi göstermezler. Biz insanlar gibi dış sosyal baskıların ve öğrenilmiş kötü alışkanlıkların etkisi altında olmadıkları için bedenlerinden gelen uyarıcılara karşı daha kolayca uyabilirler. Burada sorulması gereken soru şudur. Uzun zaman süresi içinde bedenin ağırlığını düzenleyen mekanizma nasıl çalışır? Düzenleyici mekanizma besbelli ki hayvanın bedeninde yer alır. Bizim bilmek istediğimiz bedende yer alan bu düzenin temelinde ne gibi süreçlerin yattığıdır. Bazı araştırmacılar hayvanın bedenindeki yağ miktarının beden ağırlığını düzenleyen mekanizmanın temelinde yattığını varsayarlar. Onlara göre bedendeki yağın miktarını kanda bulunan özel bir biyokimyasal madde belirtir. Bir başka deyişle yağ arttıkça biyokimyasal maddenin miktarı da artar. Bu maddenin azlığı veya çokluğuna göre hayvan yiyecek miktarını ayarlar. Fakat bu hipotez henüz deneysel olarak ispat edilmiş değildir. Sayfa 240. Hormonlar ve yeme davranışı. Bazı araştırmacılar belirli hormonların kan yoluyla beyne giderek bedenin ne kadar ve ne tür gıdaya gereksinmesi olduğunu bildirdiklerine inanırlar. Örneğin Dacry, Gregory ve Hutchinson adlı araştırmacılar bağırsaklarda kolesistokinin adlı bir hormonun üretildiğini gözlemişlerdir. Bu hormon kana enjekte edildiği zaman birey yemek yemiş gibi doygunluk hisseder. Bunun gibi daha başka hormonların bulunacağı umudu araştırıcılar arasında yaygındır. Bir uyarıcı olarak mide. Acıktığımız zaman midemizin kasları kasılarak hareket etmeye başlar ve yemek yedikten sonra kas hareketleri ortadan kaybolur. Özümleme ile ilgili başka tür hareketler başlar. Fakat psikologlar arasında kimse mide kısılmalarının insan açlığının temelinde yattığını iddia etmemiştir. Çünkü mide kısılmalarının yol açan uyarıcı düzeni çok büyük bir olasılıkla beyne açlıkla ilgili bilgileri götüren uyarıcı düzeninin kendisidir. Midesi kanser, ülser ya da başka nedenlerle çıkartılmış hastalar bu tip ameliyatlardan sonra yine açlık yemeye devam ederler. Bu gözlem mide kısılmalarının açlık duygusunun temelinde oluşturmadığını gösterir. Diğer iç uyarıcılar. Yukarıdaki tartışmalardan anladığımıza göre yeme davranışı ve açlık duygusu değişik faktörlerin etkisi altındadır. Kandaki şeker yağ miktarı veya hormon türü birer faktör olduğu gibi mide kısılmaları da faktörlerin biridir. Belki de bedenin ağırlığı, bedenin ısısı, karaciğerin faaliyeti de bir faktör olarak açlık duygusunu belirleyebilir. Gördüğünüz gibi yemek yeme ve onun altında yatan açlık duygusu gibi son derece basit zannettiğimiz bir davranış bile henüz tamamen anlaşılmış değildir. Belki bu karmaşıklıklar olacak, kilo vermek isteyen kişiler bu arzularını kolay kolay gerçekleştiremezler. Sayfa 241. Yan başlık. Hipotalamik denetim. Homeostatis kavramını tartıştıktan sonra açlıkla ilgili olarak şu ilk soruyu sorduk. 1. Açlık güdüsü sonucu oluşan kimyasal değişmeler hangi organlar ya da süreçler aracılığıyla beyne ulaşır? Soruya cevap olarak yukarıdaki bulguları getirdik. İlgilendiğimiz ikinci soru şuydu. Beynin hangi bölgesi gelen açlık mesajını alır ve bu mesaja nasıl tepkide bulunur? Beynin tabanına yakın bir yerde bulunan hipotalamusun açlık duygusunu ve yeme davranışıyla ilgili olduğu uzun zamandır gözlenmiştir. Bu gözlemler sistematik araştırmalarla daha kesinleşmiştir. Hayvanlar üzerinde yapılan beyin araştırmalarında hipotalamus etkileyen hayvanın yeme davranışında gayet belirgin değişimler gözlenmiştir. Araştırmalarda hipotalamus elektriksel uyarma veya belirli bölgelerini ameliyatla çıkarma gibi iki tür yöntem kullanılmıştır. Örneğin hipotalamusun belirli bölgelerini elektrikle uyarınca hayvan yemeye başlamış, iştahı açılmış, başka bölgelerini uyarınca yemeği kesmiştir, yani iştahı kapanmıştır. Yine aynı şekilde beyin ameliyatıyla hipotalamusun belirli bölgelerini alt iç hipotalamus çıkartılınca hayvan sürekli yemiş ve aşırı kilo almıştır. Ameliyatla çıkartılan diğer bir bölge ise hayvanın yeme davranışını tamamıyla ortadan kaldırmıştır. Öyle ki hayvan açlıktan ölse dahi yiyeceği ilgi göstermemiştir. Öyle görülüyor ki hipotalamusun bir bölgesi yemeye başla, diğer bölgesi de yemeği durdur komutunu vermektedir. Beyindeki iki bölge arabadaki gaz pedalı ve fren gibi birbirinden farklı fakat birbirini tamamlayıcı görevler yapar. Bazı araştırmacılar yukarıda söylediğimizden daha karmaşık olan süreçlerin açlık duygusunun ve yeme davranışının temelinde yattığını varsayar. Onlara göre şimdiye kadar beynin çalışmasıyla ilgili öğrendikleri mimiz büyük bir ansiklopedinin içindeki tüm bilgiyle giriş sayfalarındaki bilginin miktarının karşılaştırılmasına benzer. Yan başlık. Dış uyarıcılar. Pek aç değilsiniz. Ne var ki bir grup arkadaşınızla berabersiniz ve onlarla birlikte dönerciye gidiyorsunuz. Aç olmadığınız için onlarla oturup konuşmayı ama yememeyi düşünüyorsunuz. Garson herkesin ısmarladığını getirip masaya koyunca dönerin kokusu ve görünüşü sizi acıktırıyor ve kararınızı değiştirip siz de döner ısmarlıyorsunuz. Bu tip davranış yalnız insanlara özgü değildir. Öyle görülüyor ki tavuklar da belirli ortamlarda tok olmaktan vazgeçip yemeye başlıyorlar. Sayfa 242. Örneğin bir aç tavuğa artık hiç yemez duruma gelinceye kadar yem verin.